Ayrım 9.
Çünkü karşı taraf biraz daha fazla para verecek olursa hemen ondan yana geçerler ve ertesi gün yine biraz para karşılığı onlara karşı savaşırlar. Bu bölgede hangi savaş olsa her iki yanda da zapoletler görülür. Bu yüzden birbirine candan bağlı dostların, yakın akrabaların birbirlerine karşı savaşmaları olağan işlerdendir. Kanlarını birkaç kuruşa sattıkları için dostluğu, akrabalığı unutarak birbirlerine korkunç bir azgınlıkla saldırıp kılıç saplarlar. Bunlarda para tutkusu öylesine güçlüdür ki bir meteliğe bayraklarını değiştirirler. Çarçabuk kapıldıkları bu para tutkusunun hiçbir yararını da görmezler. Çünkü kanları pahasına kazandıkları parayı aşağılık cümbüşlerle çarçur ederler. Bu ulus Ütopyalılar için bütün dünya ile savaşır. Çünkü hiçbir yerde Ütopyalılar kadar para veren olmaz. İyi insanları iyi işlerde kullanan Ütopyalılar bu aşağılık kişileri kötü işlere koşup harcarlar. Zapoletlere ihtiyacı olunca onları parlak umutlar vererek en belalı işlere sürerler, çoğu ölür gider ve hiçbir zaman ödüllerini almaya gelemezler. Bir dahaki sefere tehlikelere atılmayı göze alsınlar diye sağ kalanlara verdikleri sözü tutarlar. Ütopyalılar bu kiralık askerlerin sürü ile ölmesinden hiç kaygılanmazlar. Çünkü dünyayı bu lanetli, bu haydut soyundan kurtaracakları gün, bütün insanlığa hayırlı bir iş görmüş olacaklarına inanırlar. Ütopyalılar savaşlarda zapoletlerden başka korudukları devletlerin askerlerini ve daha başka birleştikleri ordularını, en sonunda da kendi yurttaşlarını kullanırlar. Bunlar arasında kafalı ve yürekli bir adamı seçip bütün ordunun başına getirirler. Bu başkumandanın iki yardımcısı vardır. Kumandan sağ oldukça bunların hiçbir yetkisi yoktur. Ama kumandan ölür ya da esir düşerse yardımcılarından biri mirasçısı gibi yerine geçer, onun yokluğunda da üçüncüsü başa geçer. Böylece savaşın tehlikeleri içinde olan başkumandanın başına gelecek kazalar ordunun güvenliğini sarsmaz. Her şehir askerleri gönüllüler arasından seçer. Hiç kimse zorla orduya alınmaz. Çünkü korkak bir asker yiğitçe savaşacak yerde arkadaşlarına da korku aşılar. Eğer kendi yurtlarına saldırılırsa o zaman sağlam, iyi yapılı korkakları yürekli adamlarla bir arada gemilere ya da kaçamayacakları surlara koyarlar. Böylece çok yakındaki düşmandan utanır, kaçma umutları da olmadığı için korkularını unuturlar. Ölümle burun buruna gelince korkak insanlar bile çok kez arslan kesilirler. Yasa kimseyi zorla savaşa sürüklememekle beraber isteyen kadınlara kocalarıyla birlikte orduya katılmalarına izin verir. Hatta onu teşvik eder, şeref sayar. Savaşta her kadın kocasının yanı başındadır. Herkesin çevresinde çocukları, yakınları vardır. Aralardaki bağlar onları ister istemez birbirlerine yardım etmeye zorlar. Bir kocanın karısız, bir kadının kocasız, bir oğlun babasız savaştan dönmesi büyük bir ayıp sayılır. Onun için düşman var gücüyle karşı koyup da savaş kızıştı mı kıyasıya kan dökülür. Aslında Ütopyalılar savaşa girmemek için ellerinden geleni yaparlar ve sonuna kadar kiralık askerlerini kullanmak isterler ama kendileri de savaşa girmek zorunda kalınca o zaman savaştan kaçmakta göstermiş oldukları ölçülüğün tam tersine atılgan olurlar. Bütün güçlerini ilk çatışmada kullanmazlar. Savaş uzadıkça yiğitlikleri artar ve bir adım gerilemektense ölmeyi göze alırlar. Onlara bu yiğitliği veren, yenilmektense ölmeyi göze aldıran, yurtlarında her zaman bulacakları güvenliktir. Ütopyalıların çoluk çocuklarının geleceği üstüne hiçbir kaygıları yoktur. En yiğit yürekleri bile yıldıran bu kaygıdır. Ütopyalıların güvenini arttıran bir şey de askerin taktiğindeki büyük ustalıklardır. Ama yiğitliklerinin asıl kaynağı çocukluktan beri okullarda ve cumhuriyetin türlü kurumlarında aldıkları eğitimdir. Hayatlarını boşuna harcayacak kadar küçümsemedikleri gibi şerefleri gerektirdiği zaman da hayatlarına yüz kızartıcı bir tutku ile bağlı kalmazlar. Savaşın en azgın anında beraber yaşayıp ölmeye yeminli seçkin bir avuç delikanlı düşman ordusunun başkumandanını yok etme görevini üstlerine alırlar. Ona gizlice ya da açıkça uzaktan yakından saldırırlar. Bu delikanlılar saldırılarında durmak dinlemek bilmezler. Yorulanların yerine hemen taze güçler gelir. Düşman başkumandanı kaçıp kurtulmadıkça bu delikanlılar onu ne yapıp yapıp ya öldürür ya da esir alırlar. Ütopyalılar savaşı kazanınca öfkeye kapılıp yenilenlerin kanını boşuna dökmezler. Onları öldüreceklerine diri diri esir almayı tercih ederler ve kendi ordularına çekidüzen vermedikçe de kaçan düşmanın ardına düşmezler. Savaş gerektirmedikçe askerlerinin bozuk düzen halinde düşmanın ardından koşmalarını meydan vermektense bütün düşmanların kaçmasına göz yumarlar. Çünkü birçok savaşlarda canlarını bu sayede kurtardıklarını unutmazlar. Ütopya ordusu bozguna uğrayınca düşman zaferin sarhoşluğu ile kaçanları şurada burada kovalarken fırsat kollayan bir avuç Ütopyalı tuzak kurup düşmana saldırdığı ve savaşın kaderini değiştirdiği olmuştur. Böylece düşmanın karşı koymasına rağmen çok güvendikleri zafer ellerinden alınmış ve az önce yenilen Ütopyalılar savaşı kazanmıştır. Ütopyalıların pusu kurmakta mı, pusudan korunmakta mı daha usta olduklarını söylemek güçtür. Kaçmaya hazırlanıyor dersiniz, oysa hiç de öyle bir niyetleri yoktur. Kaçmaya niyetli iseler belli etmezler. Durum ve sayı bakımından güçlüye düşerlerse gece yarısı sessizce yer değiştirirler ya da bir düzenle düşmanlarını aldatırlar. Güpegündüz çekildikleri de olur ama bu işi öyle ustaca yaparlar ki bu durumda üstlerine yürümek saldırışlarından daha az tehlikeli değildir. Konakladıkları yeri geniş ve derin hendeklerle çevirirler. Çıkan toprak içeriye yığılır, bütün bunları köleler değil askerler yapar. Nöbetçilerden ve hendekleri baskınlara karşı koruyanlardan başka bütün askerler çalışır. Böylelikle insanı şaşırtacak kadar kısa bir zamanda büyük düzlükler, yaman istihkamlar haline gelir. Ütopyalıların zırhları çok sağlamdır. Bununla beraber içinde o kadar kolaylıkla hareket edebilir ki askerin yüzmesine bile engel olmaz. Ütopya askerlerine öğretilen şeylerden biri de kuşamlı olarak yüzmektir. Piyadeler de, süvariler de mızraklarını çok uzağa atmasını bilirler. Attıklarını vururlar. Yakından kılıçla değil, baltayla dövüşürler. Baltayı ne yandan vururlarsa hiç şaşmaz öldürür. Savaş araçları bulmakta pek ustadırlar. Buluşlarını kullanacakları güne kadar gizli tutarlar. Çünkü önceden bilinirse işe yaramaz, gülünç bir oyuncak haline gelir. Bu araçların kullanışlı olmasına ve kolay taşınmasına önem verirler. Düşmanla yaptıkları savaş kesme anlaşmalarına kışkırtılsalar bile yine de sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Düşman topraklarını talan etmezler, ekinlerini yakmazlar. Günün birinde işlerine yarar diye tarlaları askerin ve atların çiğnemesini bile istemezler. Silahsız adama casus değilse dokunmazlar. Kendilerine teslim olan şehirleri korur, hücumla aldıkları şehirleri yağma etmezler. Yalnız teslim olmayan başlıca kumandanları öldürürler, öbür askerleri sadece esir ederler. İşinde gücünde olan halka gelince ona hiç kötülük etmezler. Kuşatılanlar arasında teslim olmayı salık vermiş varsa onlara mahkumların mallarını verirler, geri kalan malları bu savaşta kendilerine yardım edenlere bol bol dağıtırlar. Kendileri hiçbir şey almazlar. Savaş sona erince birleşiklerine hiçbir masraf yüklemezler, her şeyi yenilenlere ödetirler. İlk olarak onlardan gelecek savaşlarda kullanmak üzere para, sonra da büyük gelirli topraklar alırlar. Bugün Ütopya'nın birçok yabancı memleketlerde yılda 700 bin dükayı aşan geliri vardır. Ütopya bu memleketlere temsilciler gönderir ve bunlar orada pek parlak bir hayat sürer ve hazineye büyük paralar sağlarlar. Ütopyalılar çok kez bu çiftliklerin gelirini o memleket halkına bırakır ve yalnız ihtiyaç olduğu zaman kendileri alırlar. Bu geliri istedikleri binde birdir. Bu toprakların bir parçasını daha önce sözünü ettiğimiz fedailere verirler. Herhangi bir kral Ütopya'ya karşı savaş açar ve topraklarını saldırmaya kalkarsa kendi sınırları dışında karşısına büyük bir orduyla çıkarlar. Çünkü bir zorunluluk olmadıkça kendi topraklarında savaşmak istemezler. Yabancı orduların kendilerine yardım için bile olsa yurtlarına girmesinden kaçınırlar. Ütopya'da dinler. Ütopya'nın değişik bölgelerinde, hatta bir şehrin değişik yerlerinde çeşitli dinler vardır. Kimi güneşe tapar, kimi aya, kimi de başka bir gezegene. Eskiden şanlı, şerefli ve erdemli bir hayat sürmüş olan bir adama tanrı, hatta tanrıların en yücesi diye tapanlar da vardı. Ama Ütopyalıların büyük çoğunluğu ve en akıllıları bütün bu putları bırakıp bir tek tanrı bilirler. Bu tanrı bilinmez, anlaşılmaz, açıklanmaz bir varlıktır. İnsan zekasının sınırlarını aşar, bütün dünyayı bedeni, erdemi ve gücü ile kapsar. Bu tanrıya baba derler. Her şeyin doğuşunu, çoğalışını, gelişmesini ve değişmesini ve son bulmasını ondan bilirler. Onun dışında hiçbir varlıkta tanrılık görmezler. Ütopyalıların dinleri ne kadar değişik de olsa hepsi şu inançta birleşirler. Dünyayı yaratan ve yürüten bir yüce varlık vardır. Bu varlığın adı Ütopyalıların dilinde Mitra'dır. Ne var ki Mitra herkes için aynı değildir ama Tanrı'ya verdikleri biçim ne olursa olsun herkesin bu biçim altında asıl tapındığı yüce tabiattır. Bütün Ütopyalılar her şeyin başı, başbuğu olarak yalnızca onu görürler. Bununla beraber bütün Ütopyalılar bu çeşitli boş inançlardan sıyrılmaya ve daha çok akla yakın görünen bu dinde birleşmeye başladılar. Öteki dinler çoktan ortadan kalkmış olurdu. Gel gelelim bir adam tam din değiştirmeyi düşünürken başına bir felaket gelince korkuya kapılıyor ve bunu bir rastlantı değil Tanrı'nın bir cezası sayıyor. Sanki terk etmeye hazırlandığı o Tanrı ondan öç alıyormuş gibi. Bizden İsa'nın adını, öğretisini, yasalarını, mucizelerini ve isteye isteye kanlarını dökerek dünyanın dört bir bucağındaki bir sürü ulusa kendi inançlarını benimseden birçok din şehidinin o eşsiz bağlılıklarını duyunca bu dini ne kadar candan kabul ettiklerine şaşarsınız. Ya Tanrı için için onlara ilham veriyordu ya da Hristiyanlık onların en beğendikleri dine her bakımdan uygun görünüyordu. Ama bana kalırsa onları bu bakımdan en çok etkileyen şunu söylememiz oldu. İsa, Hristiyanlar arasında her şeyin ortak olmasını kararlaştırmıştı. Malda mülkteki bu ortaklık en dürüst Hristiyan topluluklarında hala süre gelmektedir. Her neyse Ütopyalıların çoğu bizim dinimizi benimsedi ve kutsal vaftiz suyunda yıkandı. Ne yazık ki dördümüz arasında içimizden iki kişi öldüğü için dört kalmıştık. Hiç papaz yoktu. Böylece Ütopyalılar dinimizin bütün öbür sırlarını bilmekle beraber ancak rahiplerin yapabileceği bazı törenlerden yoksun kaldılar. Bununla beraber bunlar bütün bu törenleri biliyor ve istiyorlar. Hatta aralarında içlerinden birinin rahip olup olmayacağı konusunda canla başla tartışıyorlar. Birisini de seçmeye niyetleniyorlardı ama ben gittiğim sırada seçmemişlerdi henüz. Hristiyanlığa inanmayan Ütopyalılar bu dinin yayılmasına ne engel oluyor? Ne de Hristiyan olanlara karşı dil uzatıyorlar. Ne var ki Hristiyanlığı yeni kabul edenlerden birini bizim önümüzde adam akıllı cezalandırdılar. Bu adam vaftiz olur olmaz karşı koymamıza rağmen akılsızca duygularına kapılarak İsa'nın dinini övmeye başlayıp bu işte öylesine coşmuştu ki sadece bizim dinimizi bütün öteki dinlere üstün tutmakla kalmadı, hepsini toptan kötüledi. Bu dinlere bağlı olanları zındık, kötü, şeytan soyu ve cehennemlik saydı. Adam bu yolda böyle uzun uzadıya atıp tuttuktan sonra yakalandı. Dinlere dil uzattığı için değil, halkı birbirine katmakla suçlandırıldı, yargılandı ve sürgün edildi. Çünkü Ütopyalıların en eski yasalarından biri şudur. Kimse dininden ötürü kötülenemez. Ütopya'nın kurulduğu sıralarda Kral Ütopus oraya gelmezden önce ada halkının dini yüzünden birbirini yediklerini öğrenmişti. Memleketin bu durumda olması Kral Ütopus'un orayı fethetmesini kolaylaştırmıştı. Çünkü çatışan mezhepler birleşecek yerde düşmanla ayrı ayrı savaşıyordu. Ütopus zaferi kazanır kazanmaz ilk işi din özgürlüğünü yasalaştırmak oldu. Buna göre her insan istediği dini tutabilir, başkalarını kendi dinine çekmek için elinden geleni yapabilir. Yeter ki bunu tatlılıkla, alçak gönüllülükle efendice yapsın ve inandıramadığı insanlara karşı zor kullanmasın, onları suçlamasın, ikilik yaratan tatsız sözlerden kaçınsın. Hoşgörür olmayanlar ve bağnazlar sürgün ve kölelik cezalarına çarptırılıyordu. Kral bu yasayı yaparken yalnız halkın rahatını kaçıran sürekli kavgaları kinleri ortadan kaldırmayı düşünmekle kalmıyor, böylelikle dinin gelişmesine de yardım edeceğine inanıyordu. İnanç konusunda hiç kesin kararlar almadı. Düşündü ki belki de Tanrı insanların değişik inançları olmasını istemişti. Kral bir başkasını zorlayarak ya da korkutarak kendi inancına çekmeyi çok yersiz, saçma ve zorbaca bir davranış sayıyordu. Eğer dinlerin bir teki doğru, ötekileri boş inançlara dayanıyorsa gerçek er geç meydana çıkacaktı. El verir ki insanlar akıllıca davransınlar ve birbirini kırmasınlar. Ama Eğer bu konu üstündeki çatışma ve tartışmalar sürüp giderse, en kötü insanlar, en inatçı kişiler olduğu ve kötü inançlarında direttikleri için en iyi ve en yüce din ayakları altına alınıp boş inançlara kurban gider, güzelim ekinlerin çalılar arasında yok olması gibi. İşte bu yüzden Ütopus bu konuyu tartışmadı bile ve her insana tam bir vicdan ve inanç özgürlüğü verdi. Bununla beraber ruhun bedenle birlikte olduğuna, dünyanın gelişi güzel yürüyüp gittiğine inanacak kadar insanlığı hor görenleri ahlak adına ayıpladı. Ütopyalılar ölümden sonra bir başka hayat olduğuna, kötülüklerin kıyasıya ceza göreceğine ve erdemlerin cömertçe ödüllendirileceğine inanırlar. Böyle düşünmeyen ve insanın yüce ruhunu bir hayvan bedeni durumunda gören kimselere insan demezler. Böylelerini yurttaş bile saymazlar. Çünkü böylelerinin yasadan korkusu olmazsa ahlaka da toplumsal kurumlara da hiçbir saygı göstermezler. Çünkü ceza yasasından başka engel tanımayan bu adamlar yasaları ya gizliden gizliye kurnazlıkla ya da kaba güçlü bozacaklardır ister istemez. Onun için bu kafada olanlar her türlü şereften yoksundur ve devlet işlerinde görev alamazlar. Bu yararsız aşağılık kişileri herkes hor görür. Bununla beraber bunlara hiçbir ceza da verilmez. Çünkü Ütopyalılara göre istediği şeye inanıp inanmamak insanın elinde değildir. Ayrıca onlar korkup düşüncelerini saklamaya, inanmadıkları şeye inanır görünmeye zorlanmazlar. Olduğu gibi görünmemek ve her çeşit yalan düzeni Ütopya'da büyük bir nefretle karşılanır. Ne var ki bu adamların bilgisiz halk önünde inançlarından ulu orta söz etmelerine izin verilmez. Ama rahipler ve aklı başında adamlarla bu konuda tartışabilirler. Hatta bu çılgınlığın yerini akıl alır diye bu tartışmalar ayrıca teşvik de edilir. Birçok Ütopyalı bunun tam tersi bir saplantı içindedirler. Ama bunların düşünceleri ne tehlikeli ne de büsbütün saçma olmadığı için yayılmalarına engel olunmaz. Bir başka aşırılığa düşen bu Ütopyalılara göre hayvan ruhları sofuluk ve öbür dünyadaki mutluluk bakımından daha aşağı olmakla beraber insan ruhları gibi ölümsüz, sonsuzdur. Küçük bir azınlık dışında bütün Ütopyalılara göre insanı mezarın ötesinde sınırsız bir mutluluk beklemektedir. Onun için hastaları ağlar, ölenleri ağlamazlar. Yalnız hayattan kaygıyla ve istemeye istemeye ayrılanları acırlar. Ölüm korkusunu kötüye yorarlar. Derler ki yalnız umutsuz ve suçlu ruhlar görecekleri cezayı için için bilir gibi öbür dünyanın kapısında titremeye başlarlar. Ayrıca onlara göre Tanrı çağırdığı zaman kendisine sevine sevine gitmeyenleri, ölüme karşı ayak direyenleri hoş görmez. Böylesine ölenleri görünce Ütopyalıların keyifleri kaçar ve onları asık yüzle sessiz sedasız mezara koyar, günahının bağışlanması ve ruhunun azaplardan kurtulabilmesi için Tanrı'ya yalvarırlar ve üzerine toprak yağarlar. Sevinç ve umutla ölen bir Ütopyalının ardından ise hiç kimse ağlayıp sızlanmaz. Cenazesi sevinçli şarkılar, türkülerle kaldırılır ve ruhu Tanrı'ya emanet edilirken bedeni sevinçle, güler yüzlü ve saygıyla yakılır. Küllerinin üstüne bir taş diker, üzerine de ölenin adını, sanını yazarlar. Dostları eve dönünce onun yiğitliğinden, güzel işlerinden söz ederler ve en seve seve anlattıkları şey de hayatından çok şanlı ve sevinçli ölümüdür. İyi insanların böyle şan ve şerefle anılması Ütopyalıların erdem yolunda yüreklendirir, üstelik de ölülerin çok hoşuna giden bir tören yapmış olurlar. Çünkü Ütopyalıların çoğuna göre ölüler insanların güçsüz gözlerine görünmeseler bile kendilerini anan dirilerin arasına katılırlar. Mutlu ruhların diledikleri yere gitmekle serbest olmaları hiç de şanlarına layık sayılmazdı. Üstelik yeryüzünde sevdikleri, bağlandıkları insanları görmek istememeleri bir nankörlük olurdu. Böyle bir şey düşünülemez çünkü iyi insanların yüreklerindeki sevgi ölümden sonra öbür erdemleri gibi azalacağına daha da artar. Böylece Ütopyalılara göre ölüler diriler topluluğuna karışırlar. Onların işlerine ve sözlerine göz kulak olurlar. Atalarının, dedelerinin hep yanlarında bulunduğu inancı Ütopyalılara bütün davranışlarında güven verir ve gizlice işleyecekleri suçları önler. Başka ulusların pek önem vermediği fallara, kehanetlere gelince Ütopyalılar da bunları saçma bulurlar ve alaya alırlar. Buna karşılık tabiat yasalarını aşan mucizelere de saygıları vardır. Onlar da Tanrı varlığının ve gücünün bir belirtisini görürler. Onlara göre büyük bunalım anlarında bu mucizelere sık sık rastlanır. Halkın yakarışları ve büyük inancı yurtlarını belalardan kurtarıverir. Evreni incelemek ve tabiat harikalarını övmek onlara göre Tanrı'ya hoş gelen ve yaraşan bir tapınmadır. Bununla beraber Ütopyalılar arasında dine fazla sarılıp bilimi bir yana bırakan, yeryüzüyle ilgili bilgileri hor görenler vardır ama tembelliğe ve aylaklığa düşmek de istemezler. Çünkü bu insanlar öbür dünyada mutluluğa ancak çalışmak ve iyi işler görmekle varılacağına inanırlar. Kimi hastalara bakar, kimi yolları köprüleri onarır, kanalları temizler, toprağa çeki düzen verir, taşları kumları taşır, ağaç kesip biçer, kentlere at arabalarıyla odun, buğday, meyve, daha birçok yiyecek taşır. Bunlar sadece halk için çalışmakla kalmaz, özel işlerde de birer uşak gibi, hatta köle gibi çabalarlar. En çamurlu, en çetin, en belalı, işlerin çoğunu tiksindiren, ürküten, candan ve yürekten yüklenirler. Başkaları rahat etsin, dinlensin diye kendileri didinir dururlar ve bunun karşılığını beklemezler.